Evet. Hava çok sıcak. Tabii ki soluk almakta zorluk çekiyorsunuz biliyorum. Ben de burada ister istemez zorlanıyorum ama hamdolsun ki yine sıcağa rağmen yine biliyorum ki Rab bugün de sözü aracılığıyla bize konuşmak istiyor. Ve biliyorsunuz uzun uzun uzun zaman önce haftalar öncesi biliyorsunuz bir süreç başladı hizmet konusuyla ilgili. Ve hizmet konusunda, kilisedeki hizmet konusunda sizi biraz böyle teşvik etmek istedim. Ve birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek, birlikte beraberlik içerisinde atılan adımlar sonucu Rabbin ne kadar harika bir şekilde toplulukları bereketlediğini burada anımsatarak sizleri teşvik etmeye çalıştım ve bunun en güzel örneğini yine Rabbimizin kendisinden vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Çok çok uzun haftalar öncesi Yuhanna 13. bölümden sizlere konuşmuştum. Ama biliyorsunuz araya birçok değişik konular girdi. Tabii ki birlikte toplantılar girdi. Başka başka yerlerde olmamız gerekiyordu. Dolayısıyla konumuzu bitirmemiz mümkün olmadı. Hatırlayın hemen 13. bölümün ilk 12 ayetine bakmıştık birlikte. Yuhanna 13. bölüm ilk 12 ayetine birlikte bakmıştık. Ve orada hatırlayın Rabbimizin sergilemiş olduğu toplam 7 hareketine baktık. Rab İsa Mesih'in toplam 7 hareketine bakmıştık. Aslında bunların 3'ünü ele aldık. Son konuşmada yanılmıyorsam 3. hareketini de size açıklamıştım. Ama bugün belki bağlantı olması açısından hatırlatmak istiyorum önce o 3 hareketinin neler olduğunu. Ve daha sonra 4'ten devam edeceğim ama aslında düşündüm 4'ten değil yine 3'ü biraz hatırlatıp ve 3, 4, 5, 6, 7 olaraktan bugün konuyu tamamlayıp örneğimiz Rabbimiz İsa Mesih'in bizler için nelere katlandığını birlikte görmüş, birlikte anlamış olacağız değerli kardeşler. Şimdi hatırlayın Rabbimizin İlk hareketi neydi değerli kardeşler? Rabbimizin ilk hareketi neydi? Evet. İsa ayağa kalktı diyor. Değil mi? Ayağa kalktı. Şimdi hizmet için ayağa kalkmak gerekiyor değil mi? Yani oturduğumuz yerde hizmet olmaz. Ayağa kalkmak gerekiyor. Bu bize neyi gösteriyordu? Rabbimiz bizlere hizmet edebilmesi için göksel tahtını terk edip bir hizmetçi olarak insan benzeyişinde insan olarak aramıza gelmesi, yaşaması, ölmesi ve ölümde kalmayıp ölümden görkemle dirilerek babanın yanına gitmesi gerekiyordu. Demek ki hizmet edebilmesi için önce Rabbimiz ayağa kalkması gerekiyordu değerli kardeşler. Bu neyi gösteriyordu? Çok kısa söylüyorum. Kararlılığını gösteriyordu. Doğru mu? Kararlı bir şekilde içtenlikle ve sonuca ulaşması. Demek ki bizler de ne yapmamız gerekiyor? Hizmette kararlı olacağız ve içtenlikle hizmet edeceğiz ama başladığımız işi de tamamlayanlar olacağız. Doğru mu? İsa başlattığı işi ne yaptı? Tamamladı. Bu çok önemli. Birinci nokta buydu. İkinci nokta neydi? İsa ayağa kalktı. İkinci nokta neydi? Bravo. Giysilerini bir yana bıraktı. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? İsa'nın giysilerini bir yana bırakmış olması. Neyi bize gösteriyor değerli kardeşler? Bravo. Yani Rabbimiz hizmet etmek için yeryüzüne geldiğinde bir şeyleri bırakması gerekiyordu hizmetini yerine getirebilmesi için. Yani sahip olduğu bir takım nitelikleri, değil mi, geride bırakması gerekiyordu ki hatırlayın Filipililer 2. bölümde 6 ve 7. ayetlerde güzel ifadeler okuduk ki Rabbimiz neleri geride bırakması gerekiyordu. Mesih Tanrı sözüne sahip olduğu halde Tanrılığa eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Filipililer 2 ayet 6 ve 7. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak bakın ululuğunu bir yana bıraktı. Yani bir süre bir takım özelliklerini, niteliklerini bir yana koyması gerekiyordu. Değerli kardeşler, hizmetini bu yeryüzünde yerine getirebilmesi için. Bu bize pratik olaraktan ne diyordu? Şunu diyordu. Bizler de biliyorsunuz yeryüzünde ait olduğumuz toplulukta hizmet eden birer hizmetçi konumundayız. Hepimiz Rabbin hizmetçileriyiz. Doğru mu? Markos 9. bölümde değil mi? Markos 9. bölüme baktığımız zaman ne diyor orada değerli kardeşler? Bakın lütfen 35. ayete. Markos 9 ayet 35. Markos 9 ayet 35. Bulduysan hemen oku İsmet.
İsa oturup 12'leri yanına çağırdı.
Evet.
Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun.
Evet.
Herkesin hizmetkarı olsun.
Bakın, birinci olmak isteyen önce hizmetçi olacak diyor. Bakın, görebiliyorsunuz. Demek ki verdiğimiz hizmet bize değer katıyor değerli kardeşler. Bu çok önemli. Daha ziyade biz hizmetten, bakın suçlamıyorum kimseyi, hizmette geri duruyoruz. Doğru mu? Genelde ya yapan var zaten. Zaten yapılıyor. Benim el atmama gerek yok. Zaten oluyor. Ama değerli kardeşler, Rab diyor ki her birimiz taşın altına elimizi koymak zorundayız. Değerli kardeşler, o açıdan gerçekten burada çok önemli bir gerçek, ruhsal bir ilke yer alıyor. Bizler de hizmet ederken hizmetimize engel olan ne varsa onları geride bırakmak zorundayız. Doğru mu Ferhat? Belki hizmetimize engel olan bir küskünlük olabilir. Belki bir öfke olabilir. Belki bir gurur olabilir. Doğru mu sevgili kardeşler? Birçok şey olabilir. Ama Rab diyor ki bunların her birini geride bırakmamız gerekiyor. İki örnek vermiştim hatırlarsınız. Birincisi Samiryeli kadın. Samiryeli kadın aldığı kurtuluş haberini başkalarına götürebilmesi için su testisini geride bırakması gerekiyordu. Çünkü ona engeldi su testisi. Su testisi kafa üstünde koşarak şehre kasabaya koşup iyi haberi anlatamazdı. Ona engeldi. Doğru mu? Bu kadar basit sevgili kardeşler. Bizler de bize engel olan her şeyi geride bırakmamız lazım. Üçüncü noktamız neydi? Bununla devam edelim. Üçüncü noktamız neydi değerli kardeşler? İsa havluyu eline aldı. Bakın bu sefer hani derler ya söz uçar, yazı kalır. Ben her zaman bu ilkeyi kabul ediyorum ve mümkün oldukça elimden geldiğince örneklerle konuşmaya çalışıyorum. Bakın havlu. Şimdi aslında bu havlu çok seviyorum. Bu bir kardeşten hediyeydi evlenirken. Jesus Liebdich diyor. Şimdi bakın. Bu havluyu omuzuma attığım zaman bu havluyu omuzuma atmanın ifadesi nedir? Bu neyi gösteriyor? Bakın Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bunu çok iyi hatırlarlar. Çünkü sen de hatırlarsın belki Hatice. Senin belki baban kahvecilik yaptı. Vakkas abi uzun yıllar kahvecilik yaptı. Bakın Türkiye'de kahvehane, çay ocağı işleten kişilere bakın. Çay hizmetine başlamadan önce ne yapıyorlar? Ali atıyor havluyu, çay tepsisini alıyor, çayları koyup hizmete koyuluyor. Doğru mu? Demek ki havlu neyin göstergesi? Hizmete başlamanın, hizmet etmiş, hani hizmete adım atmış olmanın bir ifadesi, bir göstergesi ki bunu biz Filipililer 2. bölümde az önce okuduk. Rab bunu yapabilmesi için, değil mi? Geride bir takım şeyleri bırakması, havluyu omuzuna alması gerekiyordu değerli kardeşler. Onun için gerçekten de zaman zaman kendime sormuşumdur. Ya bu üstün olma arzusu nereden kaynaklanıyor? Yani genelde gerçekten insan doğasında olan bir şey. Değil mi? Yani aslında çok büyük bir değerdir hizmet etmek, hizmetçi olmak. Ama gurur bazen buna engel oluyor. Doğru mu? Kabul edelim. Gurur hep ben mi yapacağım canım? Biraz da o yapsın mantığıyla. Gurur bazen engel oluyor. Neden acaba değerli kardeşler büyük olmak için neden kişi hep bu yönde adımını atma gayreti içerisinde? Diyebiliriz çok basit bir şekilde günahlı doğasından dolayı, değil mi? Günahlı olan yürekten dolayı, yürekten kaynaklanan bir nedenden dolayı. Demek ki üstün olmak isteyen değerli kardeşler öncelikle hizmetçi olmak zorunda. Kutsal kitabın önümüze koyduğu ilke bu sevgili kardeşler. Hatırlayın hemen Markos 10 ayet 45. Bu hizmet konusunu paylaşırken ilk kullandığım ayetti. Markos 10 ayet 45. Markos 10 ayet 45'te orada ne diyordu değerli kardeşler? İnsanoğlu yani Rabbimiz İsa Mesih hizmet edilmek için gelmedi. Tersine bakın çok önemli hizmet etmeye geldi diyor. Demek ki göksel tahtını terk edip insan bedeni alarak insan olarak yeryüzüne gelmiş olmasının tek bir amacı vardı. Hizmet etmek. Bakın bu çok önemli bir şey. Evet, kurtuluşumuzu sağlamaktı. Bu doğrudur. Ama aynı zamanda da hizmet etmekti amacı değerli kardeşler. Onun için biz bu ayete baktığımız zaman, Markos 10:45'e baktığımız zaman biz bunu iki sözle özetleyebiliriz. Ne diyor? İnsanoğlu hizmet edilmek için gelmedi. Hizmet etmeye ama bir de devamı var. Bakın canını birçokları yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Bak ne için geldi? Hizmet etmek ve vermek. Görebiliyor musunuz? Demek ki bunu iki sözle özetleyebiliyoruz. Hizmet etmek ve vermek. Hazır mıyız? Birlikte hizmet etmeye. Birlikte gerçekten havluları omuzumuza alıp evet hizmete adım atmaya hazır mıyız değerli kardeşler? Genelde biliyorsunuz sadece kilisede değil ama yeryüzünde de genelde birçok sınıf insan var. Sayabiliriz yani zenginiyle, fakiriyle birçok sınıfta nitelikli insanlar olsun. Birçok sınıfta insanlar var. Ama biz bunu fazla uzatmaya gerek yok. İki noktada düşünebiliriz. Aslında çok basit iki ayrı insan var. Bunlardan bir tanesi kurtulmuş olanlar, ikincisi de kurtulmamış olanlar. Yani 3. 5. 10. sınıf sıralayabilirsin ama genel anlamda iki sınıfla bunu özetleyebiliriz değerli kardeşler. Şimdi buna baktığımız zaman kurtulmuş olan Recep'in o zaman bir sorumluluğu ortaya çıkıyor. Kurtulmuş olan İsmet'in, Hatice'nin o zaman bir sorumluluğu ortaya çıkıyor. Yani imanlı olan kardeşlerin görevi burada ortaya çıkıyor. Yani belli oluyor. Yani daha henüz kurtuluş bulmamış kişilere müjdeyi ulaştırmak. Ama bu nerede olacak önce? Söylemiştik, yönlendirmede kendi ev halkının içerisinde olması lazım. Zor da olsa. Doğru mu? Demek ki bizim sorumluluğumuz gerçekten de kurtuluş haberini başkalarına götürmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Tanrı sözünü sadece kiliselerde paylaşılan bir söz olaraktan görmeyin. Yani bu söz sadece kilisede paylaşılır, sadece kilisede anlatılır. Hayır. Bu söz kilisenin dışında da başkalarına da anlatılan, götürülen sözdür. O açıdan kurtuldun, bu yetmiyor. Kurtulduğun o sevinci, o kurtuluş haberini başkalarına götürmek zorundasın değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bunun en güzel örneğini sergiledi, o hizmet etti. O zaman diyorum ki gelin bizler de havluları alıp hizmete el atalım. Ve dördüncü nokta. Nedir dördüncü nokta? Hatırlayan var mı? Ama ondan önce bakın terk etti. Bir takım şeyleri bıraktı. Ha ama var işte o bir hareket değil mi? Ha, demek ki İsa havluyu beline doladı. Bu da bir hareket değil mi? Dördüncü hareketi İsa'nın havluyu beline dolamış olması. Şimdi bakın bu ne demek sizce? İsa'nın havluyu beline dolamış olması. Demek ki bu Rabbimizin gönüllü olarak sınırlama altına girmiş olduğunu bize açıklıyor, gösteriyor. Çünkü o gerçekten de gökseldi ve elinde yetki var mıydı? Yetki sahibi miydi? Evet, yetki sahibiydi. Bütün yetki onun eline verilmişti. Biz bunu kutsal kitaptan okuyoruz. Onun amacı hizmet etmek olduğu için yüceliğini bir anlamda kısıtlaması gerekiyordu. Kısıtlamak zorundaydı değerli kardeşler. Örneğin bunu nereden anlayabiliyoruz? İsa'nın çölde sınanmasına dikkat edin. İsa onu sınarken, şeytan onu sınarken ne dedi? Şu taşları ekmeğe çevir dedi. Doğru mu? Peki İsa'nın yetkisi var mıydı? Bunu yapabilecek güce sahip miydi? Evet. Ama yapmadı. Ve dedi ki şeytan ona at kendini aşağıya, ayağın bir taşa bile çarpmayacak. Doğru mu? E peki atlasaydı ayağı bir taşa çarpabilir miydi? Hayır. Ama atlamadı. Bu neyi gösteriyor? Bakın o özelliğe sahip olmasına rağmen, yetkiye sahip olmasına rağmen ne yaptı? Sınırladı kendisini. Ne yaptı? Babaya boyun eğdi. Bak bu çok önemli. Babaya itaat etti ve boyun eğdi değerli kardeşler. Onun için o babanın istemini yerine getirmek için bu yeryüzüne gelmişti değerli kardeşler. Bu da neyi gerektiriyordu? Bir takım sınırlamaları gerektiriyordu. Bundan bizlere çıkacak olan ders nedir değerli kardeşler? Demek o zaman bizler de Tanrı'nın sınırladığı sınırlar içerisinde kalarak, dikkat edin, Tanrı'nın sınırladığı sınırlamalar, kısıtlamalar içerisinde kalarak hizmetimize devam etmek, hizmetimizi sürdürmek. Yani herkes yetenekleri ve armağanları ölçüsünde. Neyse yeteneğin, neyse armağanın, yetenek ve armağanların ölçüsünde hizmetini yerine getirmek zorundasın. Şimdi herkes fırıncı olsa değerli kardeşler, buğday nereden gelecek? Herkes fırıncı olmak isterse, buğdayı getiren yoksa, değil mi? Değirmende dövüp un haline getirmezsek, yani onun öncesindeki o işçilik olmazsa, o hizmet olmazsa, fırıncıların ekmek yapması mümkün mü? Mümkün değil. Değerli kardeşler. O açıdan herkes vaiz olursa kilisedeki sayısız hizmetlere kim el atacak? Herkes vaiz olmak istiyorsa, herkes burada yönlendirmek arzusu içerisindeyse peki diğer hizmetleri kimler yapacak değerli kardeşler? Demek ki nasıl ki bedeni taşıyan ayaklara gereksinim varsa, görmeyi sağlayan gözlere gereksinim varsa, duymayı sağlayan kulaklara gereksinim varsa değerli kardeşler, evet Rabbimizin her birimize ihtiyacı var. Bu güzel değil mi? Kendisi her şeyi yapabilir mi? Yapabilir. Ama bu sorumluluğu bizlere verdi. Bu güzel değil mi? Rab İsmet'le sonuca ulaşmak istiyor. Rab Ali'yle sonuca ulaşmak istiyor. Rab Hatice'yle sonuca, Özlem'le sonuca, Santa'yla sonuca, Enver'le sonuca ulaşmak istiyor değerli kardeşler. Rab kendisi yapabilir ama bizleri kullanarak sonuca ulaşmak istiyor değerli kardeşler. Yani her parça olması gereken yerde olması gerekiyor. Ben şimdi şu anda baktığım zaman bir eksiklik görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Şimdi Aytaç ve Ayşe olsaydı burada sağ tarafta oturuyor olacaklardı değil mi? İbrahim Songül olsaydı arkada oturuyor olacaklardı değil mi? Aynı şekilde bizim Yusuf olsaydı hemen buraya ip gibi dizileceklerdi. Yani baktığımız zaman kardeşlerin eksikliği hemen ortaya çıkıyor. Doğru mu değerli kardeşler? Bunu gönül rahatlığıyla hepimiz söyleyebiliriz. O zaman gelip senin bu kilisede yerini almak hizmetin bir parçası. Olman gereken yerde olman hizmetin bir parçası sevgili kardeşler. Onun için bu eğer doğru bir şekilde olursa o zaman gelişme oluyor, o zaman büyüme oluyor, o zaman inanın değerli kardeşler bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Rabbe doğru giden bir süreç ve ona doğru giden bu süreç de onda bizim derinleşmemizi sağlıyor. Yani daha da derinlere doğru gitmemize neden oluyor değerli kardeşler. Eğer her birimiz üzerimize düşeni yapabilirsek. Evet hani hizmette okuduk. Bu çok önemli bir ayet. Efesliler 4 ayet 16. Çok sevilen bir ayet. Çok sevdiğim bir ayet. Sık sık kullanırım hatırlarsanız. Bugün de bunu uyduğu için kullanmak istiyorum. Efesler 4. bölüm 16. ayet bakın ne diyor değerli kardeşler. 4-16. Evet İsmet buyur oku lütfen.
Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Burada sizin dikkatinizi çeken en önde olan özellik nedir? Bedenin sağlıklı bir şekilde hareket edebilmesi için. Ya, yani her üyenin, her eklemin ne diyor? Çok hoşuma gidiyor. Düzenli işleyiş. Bakın, tabii ki her birimiz çalışmamız lazım ama düzenli ne demek? Harmoni, uyum içerisinde. Yani birlikte, beraberlik içerisinde çalışmak. Beraber uyum içerisinde adımları atmak, birlikte aynı hedefe doğru odaklanmak, koşmak anlamında değerli kardeşler. Demek ki birbirimizi desteklediğimiz sürece, uyum içerisinde hareket ettiğimiz sürece beden ne yapıyor? Tık, tık, tık, tık büyüyor değerli kardeşler. Gelişiyor ve olgunluğa giden yolda varlığını sürdürüyor. Değerli kardeşler, demek ki sevgide gelişmenin ön koşulu bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde hareket etmek nokta. Beşinci noktamız ne? Dört hareketine baktık. Beşinci hareketi neydi Rabbimizin? Şimdi söyle Hatice. Şimdi o başka bir hareket. Şimdi dur, kademe kademe gidiyoruz değil mi? Önce ne diyor? İsa leğene su koydu. Önce suyu koyması lazım yıkaması için. Bırakalım şimdi yıkama olayını. Leğene su koyalım önce bir. Leğene su koydu diyor. Peki su neyi simgeliyor? Evet. Temizliği. Çok güzel. Harika. Evet. Biz nasıl temizleneceğiz? Suyla. Bedenen suyla. Peki ruhsal kapsamda nasıl temizleniyoruz? Yine suyla. Ha? Kutsal ruh, tamam. Başka? Tamam, çok güzel. Başka? Amin. Efesler 5'i açın. Efesler 5. Efesler 5 ayet 26. Bir kardeş okusun, bulduysan İsmet hemen oku. 5:26.
Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.
Amin. Demek ki Rab'de temizlenmek istiyorsam, çünkü gerçekten kirleniyoruz. Doğru mu? Günahla kirleniyoruz, düşüyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Bu doğrudur. Cennette değiliz. Kızıyoruz, öfkeleniyoruz, ağzımızdan edepsizce sözler çıkıyor. Doğru mu? Kardeşlere yanlış davranıyoruz, küsüyoruz. İster istemez eşimize yanlış davranıyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, çocuklarımızı kırıyoruz, çocuklar bizi kırıyor. Doğru mu? Ama nasıl Rabbin önüne gelip de temizleneceğiz? Diri sözü aracılığıyla. Rabbin sözünün bir özelliği var. Nedir o? Temizleme özelliği var. Nereden anlıyoruz bunu? Yine Rabbin sözünden anlıyoruz. Bakın, 119. mezmuru açın. Mezmur 119. Ayet 9. 119:9. Çok kolay. Ezbere aklınızda kalır. 119:9. Hatice bulduysan oku. Bulamadıysan İsmet okusun. 119. mezmur. Ayet 9.
Genç insan yolunu nasıl temiz tutar?
Dur orada. Soruya bakın. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Cevap?
Senin sözünü tutmakla.
Bakın ama güzel bir gerçek var burada. Evet, doğrudur. Rabbin sözü beni akılıyor, paklıyor, temizliyor. Olmam gereken noktaya gelmemi sağlıyor. Ama burada bir şey var. Çok önemli bir gerçek. Nedir o? Hemen söyle Hatice. Her şeyi ben söylemiş olmayayım.
Senin sözünü tutmakla.
Nedir yani?
Yolumu temiz tutmakla.
Amin. Uygulamak. Yani bakın, tutmak demek yerine getirmek demek. Demek ki Rabbin sözünü bilmek yetmiyor sevgili Ali. Rabbin sözünü çok iyi biliyor olabiliriz sevgili Hatice. Değerli misafirler. Çok iyi biliyor olabiliriz. Ama ben o sözü yerine getirmiyorsam, o sözü hayatıma sokmuyorsam, bu sözün bir tılsım özelliği yok. Bu kadar açık, bu kadar net. Söz temizleyebilmesi için, olmam gereken noktaya gelmemi sağlayabilmesi için kesinlikle okuduğum sözü, öğrendiğim sözü, ilkeleri hayatıma sokmam gerekiyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için insanın en temel ihtiyacıdır. Temiz olmamız, yani bizi temiz tutmuş olduğu için temiz olmanın koşulu Rabbin sözü. Hamdolsun. Onun için Rabbin sözü paylaşılmalı ki başkalarının da kurtuluşu gerçekleşsin. Onların da temizlenmesi, paklanması gerçekleşmiş olsun. Onun için Romalılar 10. bölümde 17. ayet. Romalılar 10:17'de diyor ki, iman haberi duymakla, duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Bakın, duymak için söz bana ulaştırılması lazım. Demek ki sözü ben yaymam gerekiyor, götürmem gerekiyor ki o söz kişinin kurtuluşunu sağlasın. Tabii ki değerli kardeşler, sen itaat edip Rabbin sözünü yerine getirdiğin zaman o kişinin kurtuluşunu sağlıyorsun. Bakın, yani kesin kez o kişiyi biz Rab'be getirmiyoruz. Biz kimseyi Rab'be getiremeyiz. Ama Rabbin sözünü paylaştığımız zaman o kişinin kurtuluşa giden o sürecin başlamasını sağlıyor. Yani o kişinin kurtulmasına bir araç olmuş oluyor değerli kardeşler, bizim paylaştığımız söz. Her zaman diyorum ya, biz kimseyi getiremeyiz ama kişiyi Rabbe getiren Rabbin sözü. Ama paylaşman gerekiyor ki o kişi o yönde hareket edebilsin. Onun için sen, bakın, sen sözü paylaştığın zaman bu nedir? Sen Rabbin sözünü yerine getirmiş oluyorsun. Yani sözü paylaşmakla Rabbin sözünü yerine getirmiş oluyorsun. Rabbin sözünü yerine getirmiş olduğun için temizlenmiş oluyorsun. Doğru mu? Çünkü Rabbin sözü senin hayatında aktif, faal. Yerine getiriyorsun, faal halinde ve senin paklanmanı sağlıyor. Ama aynı söz, paylaştığın söz karşı tarafında aklanmasını, paklanmasını sağlıyor. Bu güzel değil mi? Çift taraflı. Sen paklanıyorsun, söz senin hayatında aktif olduğu için. Hani işler durumda olduğu için. Karşındaki aklanmış oluyor, temizlenmiş oluyor. Söz ona ulaştırılmış olduğu için sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı sözünü öğrenmek ve öğrendiğimiz sözü başkalarına götürmek gerekiyor kesinlikle. Her zaman vurguladığım gibi kayıp ölmekte olan dünyaya gitmek bizlerin sorumluluğu. Başkalarının sorumluluğu değil. Onun için hemen hatırlayın. İlk kilisenin doğumunu paylaşırken Haberciler İşleri 2. bölümde çok önemli bir ifade vardı. Hatırlayın. Petrus ne yaptı? Ayağa kalktı. Rabbin sözünü paylaştı mı? Paylaştı. Başka bir şey yaptı mı Petrus? Ha? Bakın sadece Tanrı sözünü paylaştı. Peki Tanrı'nın sözü ne yaptı? Açın 2. bölümü 37. ayeti. Habercilerin işleri, Apostol Geçişte Sıvay, sizi bunun dairesi. 37, 2:37. Bakın oraya, bakın ne diyor. Çok önemli. Okumadan geçmek istemiyorum.
Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular.
Bakın. Peki yüreklere hançer gibi saplanan ne? Rabbin sözü. Onları değişmesini sağlayan ne? Rabbin sözü. Değerli kardeşler, bakın bu çok önemli. Ürün, o 3000 kişinin kurtuluşu Rabbin sözünün paylaşılmış olmasının sonucudur. Rabbin sözü paylaşılmalı ki ürün görelim değerli kardeşler. Rabbin sözü kişiyi tövbe etme noktasına getiriyor. Bakın her zaman iman edecekler diye bir garanti yok. Ama o kişiyi o yönde harekete geçiriyor. Bunu kabul etmemiz lazım değerli kardeşler. İnsanı diz çöktüren, değişmesini sağlayan Rabbin diri sözüdür. Bakın değişmiyor söz ama değiştiriyor. Görebiliyor musunuz? Rab değişmiyor. Sözü de değişmiyor ama değiştiriyor hamdolsun. Bu harika. O zaman gelin bu söze sımsıkı sarılalım. Öğrendiklerimizi başkalarına anlatalım. Onun için pazar günü sizlere soruyorum. Anlatın. Ne öğrendiniz Rabbin sözünden? Teşvik olalım. Bak Özlem mesela paylaştı. Deneyimini İsmet paylaştı değil mi? Hafta içerisinde okuduğunuz sözler burada paylaşıldıkça bizler bereket alacağız. Söz bizleri olgunluğa giden yolda ilerlememizi sağlıyor. Amin diyebilir mi? İyi ki bu söze sahibiz. Altıncı nokta. Sona geliyoruz yavaş yavaş. Altıncı nokta. İsa ne yaptı? Hadi bakalım şimdi söyle Hatice. Ha, bak altıya geldik. Şimdi sen ikisini birleştirseydin o zaman eksik olacaktı. Yedi hareket olmayacaktı, altı hareket olacaktı. Bakın altıncı hareketi ne? İsa ayakları yıkadı. Şimdi bakın bunu birazcık anlamamız gerekiyor. Yine başvuracağımız kaynak ne? Eski antlaşma. Doğru mu? Eski antlaşmaya baktığımız zaman neden ayakları İsa'nın yıkadığını anlayabiliriz. Eski antlaşmaya baktığımız zaman. Bakın lütfen 40. bölüm çıkış 40. Svayte Moze çıkış 40 ayet 31 ve 32. Bundan sonra cep telefonlarını kapatırsınız. Evet. 31 ve 32. Fit sich einen 30 bis 32. Kırkıncı bölüm. Ne diyor Hatice?
Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar.
Gördünüz mü? Ne zaman buluşma çadırına girip suna yaklaşsalar, Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi orada diyor, yıkandılar. Demek ki kahinler, bakın, eski antlaşma dönemindeki kahinler ellerini ve ayaklarını tapınağa girmezden önce yıkamaları gerekiyordu. Bakın bu çok önemli. Demek ki her hizmet öncesi her tür günahtan arıtılmış olmak gerektiğinin en güzel resmi burada bize çiziliyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbin bedeni olan bu içinde bulunduğumuz kilisede her birimiz neyiz? Birer kabız değil mi? Birer kaplarız. Değişik değişik kaplarız. Bir kap ertesi günü kullanabilmesi için ne olması gerekiyor? Temiz olması gerekiyor. Yani birçok kaplar var. Bakın. Ben getirdim. Bu bir kap mı? Evet. Kahve içerken süt koyuyoruz içerisine. Kahve sütü için. Bu bir kap. Buraya koyalım. Ama bu da bir kap. Aynı değil. Değil mi? Bu da güzel bir kap. Hepiniz güzelsiniz. Bunları her biriniz olduğunu düşünün. Bu Hatice olsun, bu da İsmet olsun örneği. Fark etmez. Değil mi? Ondan sonra ya bu da daha da güzel olduğu için ben. Bu da benim. Bakın çok daha şık. Bu da benim. Ama şimdi bakıyoruz. Recep canlı. Recep tatlı. Recep çok güzel konuşuyor. Recep iyi laf salatası yapıyor. Bakıyorsunuz ki ağzından hamd sözü eksilmiyor. Her gün Rabbin sözünü herkese anlatma gayreti içerisinde. Recep bu kadar güzel. Görüntü baktığın zaman insanı çekmiyor mu bu şıklık? Ben buraya çamur sürdüm. Çamur. Onu güzel bir çamur yaptım, çamur sürdüm bunun içerisine. Şimdi bakın, ben buna bir su koysam, burada koysam, su olsaydı koysaydım. Kim içerdi bunu? İçen var mı bir baba yiğit burada, içebilir miydi? Peki bu kap, bu kadar yaldız olması gerekmez. Basit, bunun gibi basit olabilir. Ama temiz olması lazım. Rab bunu kullanabilmesi için bu kabın nasıl temiz olması gerekiyorsa biz bunları kullanabilmemiz için ters söyledim. Rabbimiz de bizi kullanabilmesi için bu kap böyle değil. Bu şekilde olması lazım. Neden? İşte yanıtı. Paulos Timoteus'a yazdığı mektupta bakın ne diyor. 2. bölüm 21. ayet. Timoteus. Evet, 2. Timoteus mektubu. 2. bölüm 21. ayet. Ne diyor?
Kişi de kendini bayağı işlerden aratırsa onurlu amaçlarla uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı her iyi işe hazır bir kap olur.
Bakın, her iyi işe hazır bir kap olabilmenin ön koşulu ne? Hemen söyleyeyim bu ayete göre. Bayağı işlerden aratırsa, yani nasıl aranacağız? Rabbin önüne geleceğiz. Rabbin bizi temizlemesine izin vereceğiz ki Rab bizi etkin, verimli bir biçimde kullanabilsin birbirimizin yararı için. Bu kadar önemli görebiliyor musunuz? Günah içerisindeyim. değerli kardeşler, Rab maalesef kullanmıyor. Yani böyleyse kullanmıyor. Santa geldiği için gösteriyorum tekrar. Böyle olmak gerekiyor. Rab hamdolsun ki temizleyen bir Rab. Ama Recep buna izin vermesi lazım. Doğru mu? İzin veriyorsam Rab temizliyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, öğrenciler arasında bir tartışma çıktı. Yani Rabbimizin ayaklarını yıkamış olması acaba Rabbin gözünde kim daha üstün olma yönünde ne yaptı? Bir tartışma yarattı. Doğru mu? Daha üstün olma yönünde. Ve İsa da onlara dedi ki, tamam, en üstün olmak mı senin arzun? O zaman önce hizmetçi ol. Önce hizmetçi ol, önce hizmet et. İşte o zaman o üstün değeri elde ediyorsun. Çünkü benim önümdeki model Recep değil hamdolsun. Önümdeki model İsmet de değil, Hatice de değil. Rabbimizin kendisi. Onun için değerli kardeşler, bu çok çok önemli. Bu yüzden güzel bir hareket hatırlayın. Petrus, İsa ayaklarını yıkarken reddetti değil mi? Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın Rab dedi. Ama İsa güzel bir şey söyledi ona. Eğer ben yıkamazsam ayaklarını, benim hani senin benim yanımda payın olmaz dedi. Doğru mu? Böyle bir ifade kullandı. Şimdi bunu duyan Petrus üzüldü mü? Üzüldü. Ve o zaman ne yaptı? Ha, o zaman Rab dedi ki her tarafımı yıka ya. Ama Rab dedi ki, Yuhanna 13 ayet 10. Yuhanna 13 ayet 10. Ne dedi Rab kendisine? Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacın yoktur. Sizler temizsiniz. İşte bu ayak yıkanmanın simgesel anlamını bize açıklıyor değerli kardeşler. Harika bir şekilde. Çünkü Rab İsa'nın o kusursuz, çamurda akıttığı o kusursuz kanı hem geçmişimizdeki, hem şimdiki, hem de gelecekteki bütün günahlarımızı ne yaptı? Temizledi. Yani yetecek güçte hamdolsun Rabbin kanı. İşte bu amaçta tek bir kurban sunusuyla bunu halletti. Bakın İbraniler 10. bölüm 14. ayette diyor ki 10-14'te kutsal kılınanları tek bir sunuyla diyor. Yani kurban olan İsa Mesih aracılığıyla. İbraniler 10 ayet 14'te. Tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Nokta. Tek bir sunuyla. Tekrar tekrar kurban sunmasına gerek kalmadan değerli kardeşler. Tek bir 10. bölüm 14. ayet. İbraniler 10 ayet 14 değerli kardeşler. Bu ne demektir sizce değerli kardeşler? Bu ne demektir? Rab Tanrı'yla sonsuza dek yaşayabilmemiz için gerekli olan bedelin tam olarak ödenmiş olduğunu bize açıklamakta. Yani ikinci bir bedel gerekmiyor. Sürekli kurbanlar kesmemiz hiç gerekmiyor. Rabbimizin çarmıhta feda olması, kendini feda etmiş olması buna yetti ve arttı. Onun için Pavlos harika bir şekilde çok müthiş bir ifade kullandı Koloselilere yazdığı mektupta. Orada çok etkin bir ifade kullandı. Bakınız ikinci bölüme. Koloseliler, Kolose mektubu 2. bölüm 10. ayette ve noktalayacağım. 5 dakika, 7 dakika sonra noktalayacağım değerli kardeşler. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ne diyor orada? Koloseliler 2:10'da.
Siz de her yönetim ve hükümdarlığın başı olan Mesih'te doğruluğa kavuştunuz.
Bakın ne diyor? Çok önemli. Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Yani bir şey doluysa doludur. İçine başka bir şey koymak mümkün mü? Hayır. Demek ki Rab bizi tam yetkinliğe kavuşturdu hamdolsun. Yaşayan o kusursuz kanı aracılığıyla. Ama kurtulduk mu? Evet, kurtulduk. Sonsuz kurtuluşun sahibi miyiz? Evet, sahibiyiz. Ama cennette mi yaşıyoruz? Hayır. Bu dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dünyada kirleniyoruz ister istemez. Demek ki kurtulduk, bu kesin, bir kez gerçekleşiyor. Rabbin kanı bunun için yeterli. Tümden kurtuluyoruz, tüm doluluğa erişiyoruz ama günlük hayatta kirleniyoruz sürekli. Günaha düşüyoruz sürekli. Yani o kirlenen ayaklarımızı yıkamamız gerekiyor. Hatırla Hatice, yani sizler de hatırlayın. Ben küçükken dışarıda sokakta oynarken bizim bahçeli bir evimiz vardı o zaman, küçük. Bir de çeşmemiz vardı dışarıda. İçeri girerken annemiz pat diye içeri sokmazdı bizi. Gidin bakayım ayaklarınızı yıkayın derdi ama bedenimizi yıkamazdı. Çünkü yıkanmıştı bütün beden zaten. Ama sadece ayaklarımızı yıkayıp içeri girerdik. Çünkü ayaklarımız koşuşturmadan dolayı kirleniyordu değerli kardeşler. Demek ki banyo, yani sonsuz yaşamı sağlayan aklanma bir kez gerçekleşiyor. Tekrar söylüyorum. Aklanma, iman aracılığıyla aklanma, yıkanma bir tek kez gerçekleşiyor. Ama ayakları yıkamak her gün. Çünkü her gün günaha düşmüş olduğumuz için değerli kardeşler. Onun için bakın, ayrımını anlamanız açısından iki ayete bakacağım. Siz kendiniz anlayın. Şimdi kahinler ilk göreve başlarken değerli kardeşler tamamıyla yıkanmaları gerekiyordu. Şöyle karşılaştıralım. Ben İsa Mesih'e evet dediğim zaman ne oluyor? İman ediyorum, yeniden doğuyorum ve Rab'de aklanıyorum. Doğru mu? Temizleniyorum, paklanıyorum. Doğru mu? Kurtuldum, sonsuz hayatın sahibiyim. Ama dünyada yaşıyorum, değil mi? Aynı şekilde bakın, kahinler göreve başlamadan önce her şey yıkanıyordu. Bakınız Çıkış 29. Çıkış 29. Svayte Moze. Çıkış 29, ayet 4. Çıkış 29, ayet 4. Oraya baktığımız zaman ne diyor İsmet?
Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka.
Bak, gördün mü? Bakın demiyor ayak, el. Yıka, yani tamamıyla. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip yıka. Görebiliyor musunuz? Beden tamamen yıkanıyor. Tamamen yıkanıyorlar değerli kardeşler. Ama günlük, onlar her gün hizmet ediyorlardı. Ama hizmet etmeden önce o günlük içerisinde de eller ve ayaklar yıkanması gerekiyordu. Bunu da lütfen Çıkış 40'a bakalım. Svayte Moze Fritzik, oraya bakalım. Çıkış 40 ayet 32. Yani tekrar olacak ama bunu okuyacağız tekrar. Anlamanız açısından söylüyorum. Çıkış 40, Fritzik, 32. Ya Çıkış 40, ayet 32.
Ne zaman buluşma çadırına girip suna yaklaşsalar, Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi orada yıkandılar.
Gördün mü? Yani ellerini ve ayaklarını ne yaptılar? Yıkadılar. Bakın değil mi? Öyle diyor. Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar diyor. Doğru mu İsmet? Ya. Doğru değil mi? Şimdi demek ki hizmet etmeden önce yıkanmaları gerekiyordu. Bu kadar. Ama ilk başta göreve atanmadan önce, göreve başlamadan önce tamamen yıkandılar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? İmanla da tıpkı bu kapsamda değerli kardeşler, yeniden doğduğunda yeni doğuş yıkamasıyla aklanıyor, kurtuluyor. Titus 3, 4, 5. Titus 3. bölüm ayet 4 ve 5. Titus 3. bölüm ayet 4 ve 5 şöyle diyor. Kurtarıcımız Tanrı bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla yattı diyor. Görebiliyor musunuz? Yeniden doğuş yıkamasıyla Titus 3 ayet 4 ve 5. Titus 3 ayet 4 ve 5. Hemen söylüyorum değerli kardeşler. Yeniden doğuş yıkamasını vaftizle bir ilgisi yok. Hemen söylüyorum. İman sonucu Mesih İsa ile birlikte ölmek üzere gömülmeyi açıklıyor. Çünkü biz iman ettiğimiz zaman İsa ile birlikte ölüyoruz, değil mi? Ve iman ettiğimizde yeniden doğduğumuz için ölümden görkemle ne yapıyoruz? Yeniden diriliyoruz. Demek ki ölüm ve gömülüş gerçekleştiğinde yıkanma, aklanma, paklanma ne oluyor? Gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Onun için İbraniler 10.10'da diyor ki İsa Mesih'in bedelinin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılınıyor diyor. Rabbin çarmıhta sunulması sonucunda ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılınıyor diyor İbraniler 10.10'da değerli kardeşler. Demek ki bunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Bizler de tıpkı bir kabı bir başka gün kullanabilmemiz için kesinlikle o kabı yıkamamız gerekiyor. O kabı yıkamazsak kesinlikle ertesi günü kullanmamız mümkün olmaz. İşte onun için Rab diyor ki Yuhanna 1. Yuhanna 1. bölümde Yuhanna'nın 1. mektubu 1. bölüm 9. ayet. Yuhanna'nın 1. mektup 1. bölüm 9. ayet. Günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Amin. Rabbimiz banyoya leğene suyu koydu. Ne yaptı? Ayakları yıkadı. Doğru mu? Ama yıkadı, iş bitmedi mi? Normalde bitti. Doğru mu? Ayaklar yıkandı, temizlendi, bitti. Ama hayır. Okuyoruz. Diyor ki, o ıslak olan ayaklar ıslak kalamazdı. Onları kuruladı diyor. Yani bu nedir biliyor musunuz? Başladığı işi Rab Tanrı sonuçladı. Noktaladı, bitirdi. Yedinci nokta bu. Ayakları ne diyor? Kuruladı. Havluyla ayakları kuruladı. Başladığı işi Rabbimiz sonuçladı. Demek ki Rab başladığı işi eksik bırakmamıştı. Ve gerçekten değerli kardeşler bu önümüzde güzel bir örnek olarak kalsın. Ve gerçekten de önemli olan kararlı bir şekilde başladığımız hizmeti içtenlikle ve kararlı bir şekilde sonuçla ulaşıncaya kadar devam ettirmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Hiç şikayet etmeden, mırmır yapmadan, dırdır yapmadan, doğru mu? Sevinç içerisinde hizmetin bir parçası olacağız. Evet, son bir ayetle noktalıyoruz. Yine kullandığımız ayet. Markos 10 ayet 45. İnsanoğlu hizmet edilmek için gelmedi. Tam tersine hizmet etmeye ve canını çokluk yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Hizmet etmeye geldi, vermeye geldi. Demek ki hedefimiz hayatımız boyunca bu olsun değerli kardeşler. Hizmet ve vermek. Demek ki model bu. Hizmet edeceğiz ve vereceğiz. Yedi noktayı hatırlayalım son olaraktan. Bir, yemekten kalktı. Bu ne demekti? Bizlere gelmek için aldığı kararı gösteriyor. Kararlılık birinci nokta. İkinci nokta, giysilerini bir yana koydu. Yani hizmete engel olan şeyleri bir süre bırakması gerekiyordu. Ve bıraktı. Demek ki bizlere engel olan ne varsa onları bırakmak zorundayız. Üç, bir havlu aldı. Yani havluyu aldık ya sırtımıza. Aman kırmayalım, Kristina kızar bana. Böyle havluyu aldık. Yani bu neyi gösteriyordu? Hizmete hazır. beline sardığı havluyu daha sonra. Neyi gösteriyor beline sarmak? Herkes yetenekleri ölçüsünde hizmet etmeli. Herkes fırıncı olmaya çalışmamalı. Neyse armağanın o yönde hizmet edeceksin. Leğene su koydu. Beşinci nokta. Yani su Tanrı'nın sözünü simgeliyordu. Öğrendiğimiz sözü başkalarına götüreceğiz ki o kişilerin de aklanmasını sağlayacağız. Altıncı nokta, ayakları yıkadı. Bu neyi gösteriyor? Günlük yıkanmamız, arınmamız gerektiğini. Yedinci ve son nokta neyi gösteriyor? Havluyla kuruladı. Yani ıslak bırakmadı, havluyla kuruladı. Yani Rabbimiz başladığı işi sonuçladı. Başka bir ifadeyle Rab işi yarım bırakmadı, hamdolsun. Bizler de başladığımız işi yarım bırakmayalım. Sevinç içerisinde kararlılıkla sonuçlayalım değerli kardeşler. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Bu sözleri hepinizin yüreğinde yararlı kılsın. Yüreklerimizi eğelim bir 10 saniye. Daha sonra belki Özlem isterse Almanca olaraktan, isterse Türkçe olaraktan nasıl rahat hissediyorsan o şekilde kapatabilirsin. Ama bir 10 saniye bu düşünceyi kafamızda canlandıralım. Rab bizi bu yönde hareket etmemizi sağlasın. Amin.